Kitabın adı Gökleri Süsleyen Kartal. Yazarı Wilbur Smith. 27. ayrım. Tüm gücünü toplayıp onun bıçak tutan elini çekerek kamyonun ön camına doğru kaldırdı ve camın kırık parçalarına olanca kuvvetiyle sürttü. Akers acı bir çığlık attı ve David'in boğazını tutan elini gevşetti. David onun bıçaklı elini şimdi ön camın testere dişleri gibi parça parça camla dolu kenarına durmadan sürtüyordu. Birkaç saniye içinde Akers'ın eli ve kolu kesilmiş, yırtılmış kan içinde kalmıştı. Adam can acısıyla bıçağı elinden bıraktı ve yaralı bir hayvan gibi bağırmaya başladı. David o zaman onu bıraktı ve geriye doğru itti. Akers can acısı içinde yere diz çökünce David elini boğazına götürdü ve kan akışını canlandırmak için ovalamaya başladı. Güçlükle nefes alıyor, boğulacak gibi oluyordu. Fakat birkaç saniye içinde kendini toparladı. Akers paramparça olmuş kolunu karnına bastırmış, "Ölüyorum Allah'ım, bütün kanım gidiyor, Allah'ım yardım et bana," diye bağırıp duruyordu. "Kurtar beni Allah'ım, öldürme beni, kurtar beni Tanrım." Kolunun damarları parçalanmış, fışkıran kanlar gömleğini ve pantolonunu kıpkırmızı yapmıştı. Canhıraş feryatlar atarken ağzındaki takma diş protezleri de düşmüş, ağzı şimdi kapkaranlık, boş bir mağaraya benzemişti. Adam daha da çirkinleşmişti şimdi. Başını David'e doğru uzattı ve "Beni öldürüyorsun," diye bağırdı. "Kan kaybından öleceğim, yardım etmek zorundasın bana, kurtar beni." David kamyona dayanıp dengesini buldu ve sonra iki adımda koşarak diz çökmüş bağıran adamın yanına gitti ve sağ bacağını havaya kaldırıp müthiş bir tekme attı. Tekme Akers'ın tam çenesini bulmuş ve onun o çirkin başını arkaya doğru atmıştı. Adamın sırt üstü yere düşüp hareketsiz kaldığını gören David güçlükle nefes alarak yanına gitti ve üzerine eğilip baktı. Transvaal mahkemesi onu vahşi hayata zarar vermek, evcilleştirilmiş park hayvanlarını öldürmek, cinayet ve silahlı saldırı gibi suçlardan yargıç önüne çıkardı. Johan Akers, vahşi yaşamı koruma kanunlarına göre suçlu bulundu ve 3 yıl ağır çalışma cezasına mahkum edildi. Temyiz hakkı yoktu ve ayrıca silahları ile bu suçları işlerken kullandığı araçları da elinden alınıyordu. Mahkeme onu silahlı saldırı suçundan da 3 yıla mahkum etti. Savcı öldürmeye teşebbüs suçunu insana zarar verme kastı ile silahlı saldırı şeklinde değiştirdi ve bu suçtan dolayı da 5 yıllık bir hapis cezasını istedi. Mahkeme sonunda savcının istediği cezayı verdi. Akers cinayet suçlamasından da suçlu bulundu ve yargıç Bernard mahkeme sonunda kararı okudu. "Bu suçun cezası idam olmasına karşın ben burada sanığın kapana kıstırılmış bir hayvan gibi korku içinde bulunduğunu ve cinayeti önceden planlamadan..." Akers cinayet suçundan da 18 yıl hapse mahkum oldu. Bazı cezaları temize gitti fakat orada da onaylandı. Cezalarının hepsini hiçbir indirim ve şartlı tahliye olmadan sırayla çekecekti. Konrad Berge hastanede ziyarete gittiklerinde sempatik adam bir bacağı alçı içinde ve askıya alınmış, elinde de bir bardak Old Buck Gin olduğu halde yatıyordu. Ona mahkeme kararlarını anlattıkları zaman içkisinden bir yudum aldı ve "Oh, çok iyi," dedi. "Hiç olmazsa o hergele 28 yıl bir daha görmeyeceğiz. Özür dilerim Bayan Morgan." Jane Berg hemen atıldı ve onun hatasını düzeltti. 28 değil, 29 yıl. Debra'nın Bize Ait Bir Yer romanının baskısı Temmuz ayında piyasaya çıktı. Fakat kitap birçok güzel eser gibi nedense büyük bir ilgisizlikle karşı karşıya kaldı. Eleştirmenler bu kitaptan pek bahsetmemişlerdi ve satışı da oldukça azdı. Amerika'daki temsilcisi Bobby Durgan, Debra'ya bir mektup yazıp çok üzgün olduğunu, böyle bir şeyi hiç beklemediğini bildirdi. Mektubunda en azından eleştirmenlerin bazı şeyler yazmalarını beklediğini söylüyor, hiç beklemediği bir durumla karşılaştığını belirtiyordu. David, kitabın Amerika'da başarı kazanamamasına çok öfkelenmişti. Bir hafta boyunca çiftliğin sağında solunda öfke içinde dolaşıp söylendi durdu. Elinden gelse Amerika'ya gidecek ve oradakilere elinden gelen tüm kötülükleri yapacaktı. Arada sırada "Bu adamlar salak olmalı," diye bağırıyordu. "Şimdiye kadar yazılmış en güzel romanlardan biri bu." Debra onu yatıştırmak istiyor. "O David, boş ver," diyordu. "Ama bu böyle hayatım. Oraya gidip hepsinin burunlarını kırmak isterdim." Debra bunları duyduğu zaman New York'taki yayın evlerinin kapılarının kırılarak açıldığını, çalışanların ve özellikle eleştirmenlerin canlarını kurtarmak için sağa sola kaçıştıklarını, bazılarının da kadınlar tuvaletine saklandıklarını tahayyül ediyordu. Gülerek David'i teselli ediyor ve "Canım David," diyordu. "Benim için neler yapabileceğini biliyorum ama değmez, aldırma." Fakat kitabın başarısızlığı onu da çok üzmüştü. Ancak bunu David'e belli etmek, onu daha fazla sinirlendirmek istemiyordu. Artık yeni çalışması için mikrofonu alıp dudaklarına götürdüğünde cümleler ağzından eskisi kadar kolayca çıkmıyordu ve yeni fikirler, yeni senaryolar bulmakta zorlanır olmuştu. Daha önce yazmayı kararlaştırdığı olaylar gözünün önünden adeta bir tiyatro seyrediyormuş gibi geçer canlanırdı. Karakterlerinin konuştuklarını, şarkı söylediklerini ya da ağladıklarını adeta görürdü. Şimdi ise görmeyen gözlerinin önünde kara bulutlar var gibiydi. Hiçbir şey göremiyor, düşünemiyordu. Bazen masasında saatlerce öylece kımıldamadan, hiçbir kayıt yapmadan oturuyor, sadece kuşların penceresinden gelen seslerini dinliyordu. David onun umutsuzluğunu hissediyor ve yardım etmek istiyordu. Onun masada saatlerce hiçbir şey yapmadan oturduğunu gördüğü zaman, o an her şeyi bırakmasını, kendisiyle beraber gelip dolaşmasını ya da göllere gidip Mozambik mercanı avlamalarını söylüyordu. Debra artık evin içinde istediği gibi rahatlıkla ve hiçbir yere çarpmadan dolaşabiliyordu. Şimdi sıra evin dışına gelmişti ve yolları da öğrenmesi gerekiyordu. Hemen her gün göllere gidiyorlar ve Debra, David'in kendisine verdiği oymalı bastonla özel olarak yerleştirilmiş yolları belirten işaretlere dokunuyor, yolu öğreniyordu. Bu tür gezintilerde Zulu'nun da rolü vardı. David onun boynuna küçük bir çıngırak bağlamıştı ve Debra şimdi onu daha rahat izleyebiliyordu. Bir süre sonra Debra sadece Zulu'yu izleyerek ve ona gideceği yeri söyleyerek yanında David olmadan istediği yere gidebilmeyi öğrendi. David şimdi Conrad'ın çitini ortadan kaldırmak ve Jabulani'nin diğer üç sınırını çitle çevirmek için bütün gücüyle çalışıyordu. Ayrıca Afrikalı korucular tutmak ve onları eğitmek zorundaydı. Onlara işe aldıktan sonra üniformalar diktirmiş ve her birine belirli yerlerde nöbet tutmayı öğretmişti. Arada sırada Nels Prut'e uçup Conrad Berg'i ziyaret ediyor ve ona yaptıkları konusunda bilgi veriyordu. David bir süre sonra Conrad'ın tavsiyesi üzerine çiftlik arazisinde bir su araştırması başlattı. Göller Jabulani çiftliğinde oldukça uzak olduklarından binaların yakınlarında da su kaynakları bulmak istiyordu. David'in 35 milimetrelik renkli diyaları bir süre sonra fotoğrafçıdan geldi. Fakat resimler David'i hiç tatmin etmemişti. John Akers'in saldırılarından önce çektiği buffalo sürüsü resmi oldukça uzaktan ve yetersiz mercekle çekildiğinden küçük ve ayrıntısızdı. Hayvanlar belli belirsiz görünüyorlardı ve sırtlarındaki kuşlar ise adeta birer nokta gibiydiler. David gelecekte daha iyi fotoğraf çekmek için Nez Perce'ye yaptığı seyahatlerden birinde 600 milimetrelik teleskoplu mercekler aldı. Bir gün Debra masasında çalışırken David kamerasını onun yanına getirip sehpası üzerine oturttu ve açık pencereden kuşların fotoğraflarını çekti. Bu mercekle aldığı sonuç da pek iyi sayılmazdı. Çektiği 36 pozdan 35'i pek işe yarar gibi değildi. Fakat bir tanesi çok güzel çıkmıştı ve gri başlı bir örümcek kuşunu güneş ışınları, açık kanatları ve gövdesi üzerinde parlarken tüm güzelliği, renkleri ve parlaklığı ile gösteriyordu. David bir süre sonra fotoğraf hastalığına iyice yakalandı ve daha çok mercek, yeni kameralar ve sehpalar alıp eve getirdi. Debra ise bunun görebilen insanlar için iyi bir hobi olduğunu söylüyor ve sadece onun yapıp anlattıkları ile yetiniyordu. David dinlemesi için ona June Stannard'ın kuş şarkıları plaklarından getirtmişti. Debra bunları büyük bir zevk ve mutluluk içinde dinliyor, bazen tanıdığı bir kuş sesini duyup neşe içinde bağırıyordu. Bir süre sonra o da kendi kuş seslerini, Zulu'nun çıngırak sesini, Land Rover'un motor sesini, dışarıda çalışan denci hizmetkarların seslerini ve bazen de uzaklardan gelen hafifçe duyulabilen sığırcık kuşlarının seslerini banda alıp plak yapmaya başladı. Fakat bir süre sonra kendi eserinden memnun olmamış gibi "Hiç de iyi alamıyorum bu sesleri" diye söylenmeye başladı. Şu June Stannard bu sesleri bu kadar net ve yakından nasıl alabilmiş acaba? David konu ile ilgili bir kitap okudu ve Debra'ya parabolik bir reflektör yaptı. Cihaz pek güzel olmamıştı fakat işe yaradı. Bir ses kaynağına doğrultulduğu takdirde bu kaynaktan gelen sesleri topluyor ve ses dalgalarını mikrofona gönderiyordu. Bir süre sonra kuşların büyük çoğunluğu pencereden uzaklaşmışlardı. David bunun üzerine göllerin, hayvanların su içtikleri kıyıları yakınlarında kolayca gizlenip hayvanları izleyebilecekleri gizlenme yerleri yaptı. Tuttuğu koruculardan biri bazen nadir bir kuşun yuvasını bulup onlara söylediğinde oraya hemen bir çardak kuruyorlar ve saatlerce onun altında kımıldamadan durup resimler çekiyorlar, ses alıyorlardı. Bu gibi sessiz kalınması gereken durumlarda Zulu'nun çıngırağını çıkarıyorlardı. Ve küçük köpek durumu anlayıp hiç sesini çıkarmadan onların yanında uzanıp bekliyordu. Bir süre sonra profesyoneller standardında bir ses ve resim koleksiyonuna sahip olmuşlardı. David birkaç gün düşündükten sonra kendinde yeterli cesareti buldu ve çektiği en güzel diyalardan bir düzine kadar seçip bunları Afrika Vahşi Yaşam dergisine gönderdi. İki hafta sonra dergiden bir yazı geldi. Resimleri kabul ediyorlardı ve bunun için de ona $100 bir çek göndermişlerdi. Bu para onun bu amaçla harcadığı paraların yanında çok küçük bir meblağ olmasına rağmen David büyük bir sevinç duymuştu. Debra da en az onun kadar sevinmişti. Yemekte iki şişe Veuve Clicquot içtiler. Sonra da hem başarının hem de şampanyanın etkisiyle seviştiler. David'in fotoğrafları Debra'nın bir yazısı ile birlikte Vahşi Yaşam'da çıktıktan sonra aynı konularla ilgili pek çok kimseden dünyanın hemen her bölgesinden bir sürü mektup geldi. Bu konularda yayımlanan bazı dergilerin editörleri de onlardan Jabulani konusunda resimli ve uzunca bir yazı istiyorlar ve orasını bir av merkezi yapıp yapmayacaklarını soruyorlardı. Debra Jabulani hakkında yazacakları yazı için David'in çektiği resimler konusunda ondan bilgi aldı ve verdiği fikirlerden de yararlanıp mükemmel bir yazı hazırlamaya başladı. Genç kadın şimdi yazmaya başladığı yeni kitabını unutmuş, bir tarafa bırakmıştı. Fakat sevdiği adamla birlikte çalışmanın, onunla ortak bir eser ortaya koymanın zevki bir süre önce hissettiği başarısızlığı hemen unutturmuştu. Kendileri ile aynı düşünceleri paylaşan insanlardan gelen mektuplar onlara yeni bir güç veriyordu. Konrad Berg ve Jane ile arada sırada görüşmeleri ise İnsan ilişkileri olarak onlara yeterliydi. Yabancılarla tanışmak, bir araya gelmek konusunda hala hassastılar ve bu şekilde bir yaşam tarzı onlara daha uygun geliyordu. Vahşi Yaşam için hazırladıkları yazı ve resimler hazırdı. Onu postaya vermeye hazırlandıkları sırada New York'taki temsilcileri Bobby Dugan'dan bir mektup geldi. Dugan, Kozmopolitan isimli derginin editörünün Bize Ait Bir Yer isimli romanı okuduğunu ve çok beğenmiş olduğunu bildiriyordu. Dergi romanı tefrika halinde vermek istiyordu ve ayrıca bir de Debra'dan tanıtım yazısı istiyordu. Bobby Dugan, Debra'ya birkaç resmini göndermesini ve özgeçmişi ile ilgili 4000 kelimelik bir tanıtım yazısını da buna iliştirmesini söylüyordu. Debra zaten Vahşi Yaşam'a göndermek üzere birkaç fotoğrafını hazırlamıştı. Hemen masasına oturdu ve David'in de yardımı ve arada sırada yaptığı şakalarla özgeçmişi hakkında uzunca bir yazı hazırladı. Vahşi Yaşam'a gönderdikleri zarfla birlikte Amerika için hazırlanmış yazı ve resimleri de postaya verdiler. Yaklaşık bir ay geçmiş ve Amerika'dan hiçbir haber alamamışlardı. Daha sonra bazı olaylar nedeniyle onu tamamen unuttular. Bir gün gölün kenarındaki gizlenme yerlerinde oturmuşlar, akşamın sessizliğinde bekliyorlardı. David kamerasını sehpaya yerleştirmiş, Debra'nın reflektörünü de ayarlayıp gizlemişti. Reflektör gizlenme kameriyesinin damına takılmış ve Debra'nın bir kolla ayarlayabilmesi için bekliyordu. Gölün suları simsiyah ve sakindi. Fakat arada sırada karnını doyurmak için suyun yüzüne sıçrayan göl mercanları ile hafifçe kırışıyor, dalgalanıyordu. Bir süre sonra bir kuş sürüsü geldi ve gagalarını gölün kıyısında sığ sulara sokup kaldırarak su içmeye başladılar. David'in birden irkildiğini ve bileğini yakaladığını hisseden Debra, olağanüstü bir şey gördüğünü anlamıştı. David'in fısıltı ile söyleyeceklerini dinlemek üzere ona doğru yaslandı ve sağ eliyle kayıt cihazını açarken solu ile de uzanıp reflektörü ayarlamak istedi. Gölün kenarındaki su içme yerine bir Niyala antilobu sürüsü sessizce yaklaşmaktaydı. Bunlar çok ürkek ve nadir görülen hayvanlardı. Kulaklarını dikmişler, havadaki en küçük bir hışırtıyı dinliyorlardı ve kocaman simsiyah gözleri akşamın loşluğunda birer fener gibi parlıyordu. İki erkek antilobu izleyen 9 tane boynuzsuz dişi, kestane rengi parlak derileri ve beyaz çizgileriyle harikulade güzel hayvanlardı ve kuşkulu gözlerle çevreyi izleyip ilerliyorlardı. Erkekler ise dişilerinden oldukça farklıydılar. Renkleri siyaha yakın mordu ve yeleleri kulaklarının arasından sağırlarına doğru uzanıyordu. Boynuzları uzun ve kıvrımlıydı. Uçları krem rengi almıştı ve gözlerinin arasında beyaz, canlı bir benek bulunuyordu. Hayvanlar ağır adımlarla ilerlediler. Arada bir durup çevrede tehlike olup olmadığını anlamak ister gibi duraksayarak suyun kenarına kadar geldiler. Gizlendikleri yere o kadar yakın geçmişlerdi ki David kamerayı çalıştıran düğmeye sesi duyup ürkerler konusuyla basamadı. Onlar suya eğilene kadar Debra ve David hiç kımıldamadan yerlerinde beklediler. Erkek antilobun suyu içmeden önce üflerken çıkardığı ses Debra'yı güldürmüştü. Sonra onun kendine özgü bir ses çıkararak su içtiğini duydular. Hayvanların hepsinin birden suya eğilip içtiklerini gören David daha fazla bekleyemedi ve kamerayı çalıştırdı. Fakat objektifin çıkardığı küçücük tıkırtı bile onlara en yakında duran erkek antilop için yeterli bir alarm olmuş ve hayvan garip bir sesle bağırıp başını kaldırmıştı. Aynı anda sürüdeki tüm hayvanlar birden döndüler ve ağaçların arasına koşarak birkaç saniye içinde kayboldular. Debra "aldım onu" diye bağırdı. "Aldım o sesi. O kadar yakında ki kulaklarımın dibinde hissettim onu." Antilopların gelişi tüm Jabulani halkını heyecanlandırmıştı. Çünkü bu hayvanlar David'in babasının zamanında bile buralarda pek görünmezlerdi. Onların bu topraklarda kalmaları için herkes elinden geleni yaptı. Niyala antiloplarının tekrar Jabulani'ye gelmeleri için David hiçbir nöbetçi ve işçinin göller yakınına gitmemesini söyledi. Hayvanlar bu araziyi benimseyene kadar hiç insan görmemeliydiler. Bir gün Konrad Berg bastonuna dayanıp topallayarak onların yanına geldi. Zavallı adam yaşamının sonuna kadar sakat kalmaya mahkumdu. David ve Debra ile birlikte bir süre oturup gelip geçen hayvanları seyretti. Sonra beraberce eve gittiler ve şöminenin karşısına oturdular. Konrad eline aldığı kadehten Old Buck cinini yudumlayarak onlara fikrini açıkladı. "Bu antilopların başka bir yerden geldiklerini sanıyorum. Parka ait değiller. Onların başındaki erkek antilopu daha önce görseydim hemen tanırdım. Belki de başka bir çiftlik arazisinden buraya sızdılar. Güney çitini henüz dikmedin değil mi David?" "Hayır, henüz dikemedim. Evet, büyük olasılıkla turistlerden kaçtılar ve güneyden buraya geldiler. Burada sessiz sakin bir yer aradıkları belli." Sustu ve cinden bir yudum aldı. "Burası çok güzel oluyor Devi. Birkaç yıl içinde gerçek bir gösteri yeri olacaktır. Buraya turist çekmeyi düşündün mü hiç? Burasını Mala Mala'daki gibi çok güzel bir safari bölgesi haline getirebilirsin. Hele fiyatları da makul düzeyde tutarsan. Connie, burasını hiç başkalarıyla paylaşmak istemiyorum. Bunun için fazla bencilim galiba." Tüm bu olaylar ve geçen zaman Debra'ya bize ait bir yer romanının Amerika'daki başarısızlığını unutturmuştu. Genç kadın bir sabah masasına oturdu ve yeni romanının çalışmalarına tekrar başladı. "O akşam David'e, canımı şimdiye kadar sıkan bir şey de bu romana bir isim bulamamam olmuştu," dedi. "Roman bir bebek gibidir. Ona bir isim vermezsen kişilik kazandıramazsın. Peki şimdi bir isim bulabildin mi?" "Evet, bana söylemek ister misin?" Debra bir süre tereddüt etti. Romanı için bulduğu ismi ilk kez olarak kendinden başka birine söylemeye utanıyormuş gibi bir hali vardı. Fakat David'in ısrarla ve merakla baktığını hissedince, "Bu romana parlak ve kutsal bir şey ismini vermeyi düşündüm," diye mırıldandı. David de bir an düşünmüş ve aynı sözcükleri tekrarlamıştı. Debra meraklı bir tonla, "Beğendin mi?" diye sordu. "Harika, gerçekten çok güzel bir isim buldun." Debra yeniden büyük bir şevkle çalışmalarına başlamıştı. Artık her günleri dolu dolu çalışma, aşk ve gülüşlerle geçiyordu. Telefonun sesini duyduklarında David ve Debra ön bahçedeki ızgaranın yanında oturuyorlardı. David hemen ayağa fırladı ve koşarak içeriye girdi. Hattın diğer ucundan "Miss Mordecai mi?" diye soran sesi duyunca birden şaşırdı. Debra'nın genç kızlık ismini ne zamandır unutmuş gibiydi. Santraldaki memur "New York'tan Miss Mordecai'yi arıyorlar," deyince David kendini toparladı ve kimi istediklerini anladı. "Bir saniye bekleyin, çağırayım," dedi ve Debra'ya seslendi. Arayan Bobby Dugan'dı ve Debra onun sesini ilk kez duyuyordu. Adam hattın diğer ucundan "Harika kız," diye bağırdı. "Bir yere otur da söylediklerimi duyduğunda düşme sakın. Aklını başından alacak haberlerim var sana. Kozmopolitan 2 hafta önce senin hakkındaki yazıyı yayımladı. Koca bir sayfa, resmin ve yazınla harikaydın doğrusu." Debra heyecan içinde sinirli bir gülüşle David'e baktı ve kulağını ahizeye yaklaştırmasını işaret etti. "Dugan, dergi cumartesi günü çıktı," diye sürdürdü konuşmasını ve pazartesi günü kitapçı ve gazeteciler adeta hücuma uğradılar. "Burada herkes sana aşık oldu, hayran oldu. Bu reklamdan sonra kitabın 5 gün içinde 17 bin tane satıldı ve New York Times'ın en çok satanlar listesinde 5. sıraya oturdu. Harika bir şey bu. 500,000 kitabı çok rahat satabileceğimizden eminim. Büyük gazete ve dergilerin hepsi birer kopya istiyorlar şimdi. Onlara 3 ay önce gönderdiğim kopyaları kaybetmişler. Matbaa bana 50 bin daha basalım dedi. Fakat onlara siz delisiniz. İkinci baskı en azından 100 bin olmalıdır dedim. Önümüzdeki hafta hiç kuşkum yok, batı kıyılarından da istekler gelecektir. Bu bir..." Bobby Dugan durmadan konuşuyor, kahkahalar atıyordu. Debra ise kulaklarına inanamıyormuş gibi "Hayır, olamaz, inanamam" gibi sözcüklerle yetiniyor, ne diyeceğini bilemeyip gülüp duruyordu. O akşam 3 şişe Veuve Clicquot içtiler ve Debra gece yarısından birkaç dakika önce David'den hamile kaldı. New York Times'taki yazı Miss Mordecai mükemmel bir edebiyatla harika yazı yeteneğini popüler bir romanda bir araya getirmiş diyordu. Time'da iyi edebiyatın sıkıcı olduğunu kim söylüyor denmekteydi. Debra Mordecai'nin yeteneği temiz, beyaz bir alev gibi yanıyor. Free Press'teki eleştiri ise daha değişikti. Miss Mordecai sizi boğazınızdan yakalıyor, duvara çarpıyor, sonra da yere atıp çiğniyor. Sizi bir araba tarafından çarpılmış gibi sarsılmış ve zayıf bırakıyor. David bir gün Conrad Berg'e bize ait bir yerin imzalı bir kopyasını armağan etti. Conrad uzunca bir ısrardan sonra Debra'ya Bayan Morgan demeyi bırakmış ve Debra diye hitap etmeye başlamıştı. Kitabı aldığında o kadar heyecanlandı ki yeniden eskiye dönmekten ve ona ''Tüm bunları nasıl düşünüyorsunuz Bayan Morgan?'' demekten kendini alamadı. ''Hani artık bana Debra diyecektin?'' Jane Berg her zamanki gibi yine araya giriverdi ve ''Siz bakmayın ona'' dedi. Heyecanlandığı zaman her şeyi unutuverir. Kaderleri şimdiye kadar oynamış oldukları oyunlardan utanmışlar gibi şimdi David ve Debra'yı mutlu kılmak için her şeyi yapıyor gibiydiler. Debra zeytin ağacından yapılmış eski masasında oturup çalışırken sözcükler yine ağzından İnci dizisinin pınarları gibi tertemiz ve eksiksiz olarak pırıl pırıl akıyordu. Karnı her geçen gün biraz daha büyümeye başlamıştı. Fakat onlar yine arada sırada ormanda yürüyüşler yapıyorlar ve Debra kocasına avcı kuşlar konusunda hazırladığı resimli bir kitap için yardım ediyordu. Fırsat buldukça da çocuk odası için gerekli hazırlıkları yapmaktan geri kalmıyorlardı. 27. ayrımın sonu. Sayfa No. 256. Devamı 28. ayrımda.